Ayrım altı, takkili firavunlar, Sabahattin ön kibar, sayfa 62. Ölümle burun buruna. Meslek yaşamımdaki 60'tan fazla ülkeyi kapsayan yurt dışı seyahatlerimde unutamadığım pek çok anı var ki bunlardan biri de Frankfurt'ta ölümle burun buruna gelmemizdi. Fikri Sağlar Kanuni Sultan Süleyman sergisinin ABD'nin eyaletlerinde sergilenmesi bağlamında bir grup gazeteci ve milletvekiliyle beraber beni de davet etti. Delta Hava Yolları ile Frankfurt aktarmalı olarak New York'a hareket ettik. Uçak Frankfurt'a iniş yapmak üzereyken tuvaletten dönen benim gibi davetli gazetecilerden Murat Birsel, hosteslerden aldığı bilgiyi bembeyaz bir yüzle kulağıma fısıldadı. Sebo, lavabodan çıkarken uçağın ön iniş takımının açılmadığını hostesler kendi aralarında konuşurlarken işittim. Korku içindeler. Sen bil ama sesini çıkarma, uçakta panik olur. Uçağın penceresinden alana baktım. Murat'ın söylediği doğruydu. Zira çok sayıda itfaiye aracı iniş esnasında olabilecek yangın ihtimaline karşı iniş pistine doğru yol alıyordu. Gözümü kapatıp dualar okumaya başladım ve çocuklarımla eşim gözümün önüne geldi. Dile kolay, uçak gövdesinin üstüne inecekti ki birazcık savrulması durumunda yakıt deposunun tutuşup patlaması güçlü ihtimaldi. O birkaç dakika hakikaten anlatılacak gibi değildi. Derken Amerikalı pilot müthiş bir şeyi başardı ve uçağı gayet yavaş bir şekilde sadece arka tekerinin üstüne indirerek zerre hasar olmaksızın alana kondurdu. Uçak durunca inanamadık. Konudan haberdar olan hosteslerle beraber ben ve Murat Birsel havalara zıpladık. Hemen arkamızda olan milletvekilleri ne oluyor deyince, dışarıdaki itfaiye araçlarına baksanıza, niye etrafımızdalar? Uçağın ön takımı açılmadı, o şekilde indik alana dedik. Bu sözümüz üzerine Diyarbakır milletvekili Sari Sümer patladı. Madem öyle niye haber vermediniz? Biraz Allah peygamber der, öbür taraftaki durumumuzu kurtarmaya çalışırdık. Kültür Bakanlığı'nın bu ABD seyahati esnasında ABD'nin güneyindeki Memphis şehrinde müzeye dönüştürülen evini gezerken efsane rockçı Elvis Presley'in 3 televizyonu aynı anda izlediği mihmandar tarafından biz ziyaretçilere aktarılınca Sari Sümer sorar. Bu adam manyak mıydı? Niye aynı anda 3 kanalı izlerdi? Mihmandardan cevap. Sayın vekilim, o zaman televizyonlarda uzaktan kumanda yoktu ve Elvis kendisi hakkındaki haberleri kaçırmak istemiyordu. Milletvekilliği teklifi ve New York'taki İkiz Kuleleri ziyaretimiz. Gazeteci heyetindeki Oktay Prim'in çektiği o ziyaret fotoğraflarında El-Kaide'nin uçak suikastı ile yerle bir olan o iki dev binanın tepesinden New York manzaraları var. Bu gezideki son ayrıntı THY uçağının 4 saat gecikmesiydi. Sebep ise Salih Sümer'in New York'ta satın aldığı silahları uçağa sokmak istemesi ve bunu sonunda başarmasıydı. ABD gezisi deyince Süleyman Demirel'in 1992 başında başbakanken yaptığı seyahatte tanık olduklarımı pas geçmek olmaz. Hiç unutmam. Babaların babası diye bilinen ünlü armatör Ziya Kalkavan'ı o seyahat esnasında DYP İstanbul İl Başkanı olan hemşerim Orhan Keçeli sayesinde tanımış ve yol boyu saatlerce hatıralarını dinlemiştim. Kalkavan MSP-CHP hükümeti sürecinde MSP'li bir bakandan işini hallettirmek için o bakanın köyüne yaptırdığı camiyi anlatmıştı. Kalkavan ayrıca küs olduğumuz Mehmet Haberal ile beni barıştırmıştı. Haber alın bana küsme sebebi 1991 genel seçimlerinde yaşananlardı. Benim birebir tanıklık ettiğim bir ortamda dönemin başbakanı Mesut Yılmaz Mehmet Haberal'a "Sen Rize'den ANAP'tan birinci sıradan aday ol, ben İstanbul'dan aday olayım" teklifini yapmış. Haberal ise "Ben asla siyasete girmeyeceğim, şayet girersem elbette senin yanında olurum" cevabını vermişti. Bu diyalogdan birkaç gün sonra Haberal üstelik seçilme şansı olmamasına rağmen Rize'den DYP adayı olmuş. Bunun üzerine ben de o zaman yazı yazdığım Türkiye gazetesindeki köşemde Mesut Yılmaz'ın Haberal'a yaptığı birinci sıradan adaylık teklifi tanıklığımı sütunuma taşımıştım. ANAP Rize örgütü o yazımı fotokopi haline getirip Rize'de propaganda aracı yaparak Haberal'ın seçilmesini engelledi. İşte Mehmet Haberal bunun için bana kızıyordu. Oysa benim yaptığım gördüklerimi yazmaktan ibaretti. ABD'ye uçarken Ziya Kalkavan ikimizi öpüştürüp barıştırdı. Burada bir parantez açıp bazı okurlarımın bana sık sık sorduğu "Sen niye siyasete girmedin?" sorusunu cevaplamak isterim. 1987 seçimleri öncesiydi. İstanbul'da Türkiye Gazetesi'nde muhabirim. Enver Ören acil diye haber gönderdi ve yanına gittim. "Senin hemşerin Kültür Turizm Bakanı Mesut Yılmaz haber gönderdi. Seni Rize'den milletvekili yapacak, hemen Ankara'ya git." İtiraz ettim. "Enver Bey, benim yaşım tutmuyor ki." "Ören, atla git, belki bir çaresini bulurlar. Mahkeme kararı ile büyütülür, durma git," dedi. O görüşmenin hemen akabinde Ardeşen ANAP ilçe başkanı Sadık Kahya ile partinin yönetiminde olan amca oğlum Yunus Önkibar aradı. "ANAP'ın Rize'de Mesut Bey sayesinde 4 milletvekili çıkarması kesin. Mesut Bey en kalabalık ilçe olan Ardeşen'den bir aday isteyince biz senin ismini verdik. Mesut Bey de tamam dedi, hemen gel." Onlara da aynı şeyi söyledim. "Ya ben 30'un altındayım, yaşım tutmuyor, aday olamam." Cevap: "Hele bir gel, hele bir gel," oldu ve ilk uçakla Ankara'da uçup Mesut Yılmaz'la buluştum. Yılmaz'ın sözü şu oldu: "Ya sen daha çocukmuşsun, yaşını büyütmeye kalksak zaman yok, başka kimi önerirsiniz?" Benimle beraber Mesut Yılmaz'ın karşısına çıkan ANAP Ardeşen heyeti "Mustafa Nazikoğlu ya da Avni Kabaoğlu olabilir," dedi. Mesut Bey Nazikoğlu'nu tercih etti. Sonraki seçimlerde ise siyaseti düşünmediğimi Mesut Bey'e söyleyip gazeteciliğe devam ettim. AKP'li Yıldız isimli gece hayatı. Demirel ile yaptığımız ABD seyahatine dönersek, Ali Rıza Bozkurt gibi pek çok iş adamı o seyahatteydi ve benim gibi bazı gazetecilere başbakanın programından arta kalan zamanda eğlenmeye götürdüler. "Sıkı durun, aga nigi naga nigili o eğlence gecesinde mihmandarımız şimdi AKP'de yıldız olan bir isimdi." Ve bir uzak doğu gezisi hikayesi daha. Süleyman Bey'in başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu süreçteki dış gezilerinde neredeyse kadrolu bir basın grubu vardı. Bu grup Rahmi Turan, Hasan Cemal, Yavuz Donat, Cüneyt Arca Yürek, Tufan Türenç, Kurtul Altu, Şakir Süter, İsmet Berkan, Masum Türker ve benden oluşuyordu. Zaman zaman bu gruba başka isimler dahil olurdu ama çekirdek grup bunlardı ve kurumlarından bizzat isimle çağrılıyordu. Sabahtan Selahattin Duman arada bir çağrılan isimlerden biri olarak Demirel'in uzak doğu seyahatine ilk defa katıldı. Bu tür yeni katılanları zaman zaman işletir ve haber atlatma gazlamalarına getirirdik. Bir önceki seyahatte Hürriyet'ten Faruk Bildirici'ye iş adamları ucuz ve gümrüksüz diyerek uçağın bagajını hediyelik eşyayla doldurdu. Pilot uçağı kaldırmada zorlandı deyince Faruk bunu çaktırmadan haber yapıp Hürriyet'e geçti ve gazetede bunu birinci sayfadan verdi. Sonrasında ise bu haber bizzat o seyahatte olan Hürriyet'in yazı işleri müdürü Tufan Türenç tarafından Esenboğa Havalimanı'nda TV kameralarının önünde yalanladı. Ondan sonra Faruk Bildirici bir daha Demirel'in uçağına binemedi. İşte Selahattin Duman olayı da bunun bir kopyasıydı. Uzak Doğu seyahatinin Endonezya ayağında ilk yaptığımız şey her zamanki gibi keşifti. Otelde odalara özel masaj servisi olduğunu duyunca gazeteciler olarak bu hizmetten anında yararlandık. Derken rahatlamış bir vaziyette lobide Selahattin Duman'a verdik gazı. "Bu ne kepazelik arkadaş, buraya masaja mı geldiler? Bütün iş adamları birer ikişer masajcı yosmayı odalarına kapattı. Otel yönetimi diğer otellerden masajcı getirtmiş." Selahattin Duman "Aa, öyle mi?" deyip hiç araştırmadan odasına çıkıp bizim anlattıklarımızı telefonla haber olarak geçti ve ertesi gün sabah bu manşetle çıktı. Gazete sayfaları faksla geçildiğinden ve bunlar çoğaltılıp heyete dağıtıldığından Selahattin Duman heyetteki iş adamları tarafından neredeyse linç ediliyordu. Zira haber yalandı. Yani bizim gazlamalarımızın sonucuydu. Bu tür gezilerde yazılı olmayan kural omerta, yani özel hayat bağlamında susma yasasıydı. Bunu çiğneyenler Selahattin Duman misali ikinci kere uçağa binemediler. Nesrin Baytok'un siyasete girişi. 1992 yılında Demirel ile koalisyon ortağı olan Erdal İnönü ise farklı bir siyasetçiydi. Ne basında ekibi ne de parti içinde yeminli militan grubu vardı. Öyle ki 80'li yılların sonunda sekreteri bile Baykalcıydı. Peki kim miydi o sekreter? Deniz Baykal'la kaset görüntüleri yayınlanan Nesrin Baytok'tu. Nesrin Hanım'ın SHP'ye girişi tamamen tesadüftü. Baytok elektronik daktilo satmak için bir gün SHP Genel Merkezi'ne gitti. Muhatabı Erol Çevikçe'ydi. Erol Bey Nesrin Baytok'un ODTÜ mezunu olduğunu duyunca şaşırarak neden daktilo pazarlamacılığı yaptığını sordu. İş bulamadığım için karşılığını aldı. Erol Çevikçe bir ay sonra Ankara'daki Tunalı Hilmi Caddesi'nde karşılaştığı Nesrin Baytok'a şunu söyler. Erdal Bey, yani İnönü, iyi İngilizce bilen bir sekreter arıyor, bilmem ilgilenir miydiniz? Nesrin Baytok niye olmasın dedi ve göreve başladı. Baytok bu süreçte Baykalcı diye bilinen Erol Çevikçe'ye çok yakındı ki bu yakınlık İnönü'nün çevresini rahatsız etti. Zira genel sekreter Deniz Baykal'ın Erdal Bey'i gözetlediğini düşündüler. Erdal İnönü Baytok'a yapılan Baykal'ın ekibinden yakıştırmasına inanmadı ve kızcağızın ekmeğiyle oynamayın dedi. Çevresi işine son vermeyiz, Deniz Bey'e göndeririz, onun sekreteri olur diye ısrar edince İnönü tamam dedi ve Baytok Deniz Baykal'a gönderildi. Bu görevi malum kaset hikayesi çıkana kadar milletvekili seçilmesine rağmen devam etti. Bu konuda mini bir ayrıntı. Erdal İnönü'nün geri gönderdiği Nesrin Baytok için Erol Çevikçe benim sekreterim olsun dedi. Deniz Baykal hayır benim sekreterim olacak deyince çeyrek asırlık Çevikçe Baykal dostluğu bir anda bitiverdi. Erdal İnönü'nün esprileri. Erdal İnönü'nün kamuoyunda bilinmeyen bir özelliği de müthiş esprili olmasıydı. 1991 kampanyaları sürecinde İnönü ile Gaziantep'e gittik. Halk SHP seçim otobüsüne hücum ederken Yalçın isimli otobüs şoförü arabanın önüne atlayan bir SHP'liye "Dur be adam atlama ezeceğim seni öleceksin dur" dedi. İnönü şoförün bu doğal çığlığına anında şu karşılığı verdi. "Yalçın dur ezme öldürme adamı haftaya seçim var bir oy bir oydur." Yine Antep'te kaldığımız oteldeki odasına çekilen İnönü, eşi Sevinç Hanım'ın odanın dolabında tıkırtı duyduğunda, "Erdal kalk dolapta fare var" deyişine verdiği şu karşılığa günlerce gülmüştük. "Sevinç, ben kedi miyim, niye kalkayım?" Torumtay'ın istifasını nasıl öğrendim? Tarih 1990'lı yılların başları. MİT Müsteşarı Teoman Komandan bir davet aldık. Yeni mahalledeki karargaha çağrılıyorduk. Gazetelerin Ankara temsilcileri ve Uğur Mumcu gibi bazı yazarlarla bütün gün MİT'e konuktuk. MİT o zaman tabuydu ve çok merak ediliyordu. Gün boyu bazı birimlerde gezdik ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldık. Öğle yemeği ve müsteşarıyla yardımcılarının briefingi derken akşama ettik. Bu organizasyon MİT'i kamuoyuna açmak ve sevdirmek olarak sunuldu. Peşi sıra birkaç ay sonra MİT Bulvar Oteli'nde aynı heyete bir yemek daha verdi. Daha sonraları MİT bazı gazetecileri tek tek karargahında ağırlayarak hem onları dinledi hem kendini anlattı. Mesela MİT'in psikolojik istihbarat başkanı olan Cemat Öneş ekibiyle beraber beni saatlerce misafir edip yemekte ağırladı. Bana sorulan soru kamuoyunda MİT algısının nasıl olduğuydu. İlaveten PKK yani bölücülük konusunu enine boyuna tartıştık. Keza irticai faaliyetler bağlamında görüşlerim soruldu. Türkeş'ten sonra MHP ne olur sorusunu değerlendirmem istendi. En önemlisi lütfen bizi eleştirin dendi. Ben de MİT'in takip memurluğu zihniyetini aşıp önce bölgesel sonra küresel bir istihbarat ve hatta operasyon örgütü olma gereğine dikkat çektim. Sohbette Türkeş sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'ne kayıtsız kalır mısınız soruma dolaylı olarak cevaplar aldım ve kayıtsız kalamayacakları izlenimini edindim. Ekipte Cevat Öneş misali zeki insanlar vardı ama takip memurluğundan gelip yükselen bazılarının polis görüntüsü içinde olduğu da vakaydı. Açıktan söylemediler ama benimle yemek yiyen siviller MİT'in Türk Silahlı Kuvvetleri ile organik bağ içinde olmasından hoşnut değillerdi. MİT'in medyayı yakından izlediği sır değil. Hiç unutmam adını vermeyeceğim bir başbakanın Enver Ören'e aynen şunları söylediğinin şahidiyim. Sayın Ören, sizin ihlas ilginç bir kurum. Devletin bütün istihbarat kurumlarının sizde elemanları var. İhlas neredeyse istihbaratçıların staj yeri. Sadece ihlasla değil, medyanın her yerinde vardılar. Hürriyet'te yazarları vardı. Yine bir devlet yetkilisinden öğrendiğime göre MİT en çok gazetecileri dinlermiş. Zira en iyi haber kaynağı onlarmış. Burada bir parantez açıp benzer sohbet toplantılarının sadece MİT'te değil, örneğin Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda da olduğunu belirtmek isteriz. Mesela müsteşarken Özlem Sandberg ve Ömer Akbel ile yine saatler süren sohbetlerimiz oldu. Aynı şekilde Genelkurmay'da zaman zaman bilgilendirmeler yapılırdı. Bunlar olağandı, zira sonuçta bu kurumlar devleti temsil ediyordu. Basının önde gelen isimlerini bu şekilde yakından bilgilendiriyorlardı. Gizli bir gündem ve talep yoktu. En azından benden gizli bir şey hiç istenmedi. 1990'lı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri de tıpkı MİT misali sır bir kurumdu. Tanıtım ve dışa açılma adına Genelkurmay'da briefingler o zaman başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili genel gözlemim kurumsal bir hafızası ve hatta stratejisinin olmamasıdır. Hassasiyetler komutan olan isme göre değişirdi. Mesela Necip Torumtay'da var olan bazı hassasiyetler sonradan gelen komutanlarda yoktu ya da farklı şekillerdeydi. İşte Genelkurmay'da kurumsal bir iradenin olmadığını resmeden bir anı. Körfez krizi bağlamında bir grup gazeteci Genelkurmay'a davet edildik. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Kor General Doğan Beyazıt briefing veriyor. Derken tam o anda, o günlerde yeni çıkan ve benim de edindiğim çağrı cihazıma bir mesaj düştü. Sabahattin Bey, Necip Torumtay istifa etti. Gönderen sekreterimdi ve çağrı numaram ondan başka kimse de yoktu. Yani bu mesajın şaka olma ihtimali sıfırdı. Yanımda oturan Güneri Cımaoğlu'na mesajı okuttuktan sonra ayağa fırladım. Sayın Kor General, çağrı cihazıma bir mesaj düştü. Genelkurmay Başkanı Sayın Necip Torumtay için istifa etti deniliyor, doğru mu bu? Doğan Beyazıt şaşkın şaşkın bana bakarken Güneri Cımaoğlu da ayağa kalkarak çağrı cihazını gösterdi ve aynı şeyi tekrarladı. Doğan Beyazıt, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok dedi. Salonda bulunan birkaç general ile albay aynı anda dışarıya koştu. O gidenlerden birkaçı çok sürmedi geri dönerek Beyazıt Paşa'nın kulağına bir şeyler fısıldayınca Doğan Paşa şu açıklamayı yaptı. Haber doğrudur. Bu toplantı burada bitmiştir. Tabloya bakar mısınız? Genelkurmay'ın Harekat Dairesi Başkanı Genelkurmay Başkanı'nın Turgut Özal'ın körfez politikasını protesto etmek adına sunduğu istifasını benden öğreniyor. Ki bu durum, yukarıda belirttiğimiz gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kurumsal bir tavır ve iradenin olmadığı hükmümüzü teyit ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlama ve kavrama bağlamında bir önemli mecrada Genelkurmay'ın organize ettiği Güneydoğu gezileriydi. O dönem Genelkurmay Genel Sekreteri olan Hurşit Tolon'un başkanlığında yapılan o gezilerde helikopterlerle dere tepe dağ karakol geziyor ve PKK ile yapılan mücadeleyi yerinde görüyorduk. Uğur Mumcu'yu o geziler esnasında yakından tanıdım ve çok saygı duyar oldum. Çok iyi bir Atatürk milliyetçisiydi. Benim ülkücü kökenli olduğumu bildiğinden bana geçmişte metot olarak biz de savrulduk. Ama bundan sonra artık Atatürk'ün ve milli devlet anlayışının ekseninde hep beraberiz diyordu. Helikopterle uçarken bir defasında hiç unutmam, ertesi gün Cumhuriyet'te yayınlanacak Şerif Efe Özal Borsa'da yazısını bana okuduktan sonra emperyalizmin ülke çocuklarını nasıl ve niçin birbiriyle çatıştırdığını gerekçeleriyle uzun uzun anlattı. Mumcu ile yanılmıyorsam bölgeye 3 kere gittik ve günlerce beraber olduk. Bir seferinde o dönem sabaha geçen Hasan Cemal'in gazetedeki fotoğrafı ile alay ederek gömlek reklamı mankeni diye şakalar yaptı. O süreçte biraz olsun tanıdığım Uğur Mumcu'nun yurtseverliği ortadaydı. Kaybı basın için büyük ve önemliydi. Gezi bitip Ankara'ya dönerken ona şunları söyledim. Uğur Bey, dürüst olacağım. 12 Eylül öncesi size bir şey olsa çok üzülmezdim. Ama Allah korusun, bugün size bir şey olursa vallahi kahrolurum. Zira Türk soluna sizin gibi milli isimler gerek. 6. ayrımın sonu. Sayfa 73.